Ayrım 15, sayfa 174, bölüm 13, İzdivaç. Cemre ve Mehmet Ali 1971 yılını Uludağ'da karşıladı. O yılbaşı arkadaşlarıyla kalabalık bir grup halinde Beceren Otel'de sabaha kadar dans edip eğlenmeyi planlamışlardı. Gece yarısı Mehmet Ali Cemre'yi dansa kaldırdı. Saatler yeni bir yılın müjdesini vereceği sırada kulağına eğildi ve "Benimle evlenir misin?" diye fısıldadı. Hiç düşünmeden evet cevabını verdi Cemre. Mehmet Ali heyecan içinde dans eden arkadaşlarına dönüp bağırdı. "Cemre ile evleniyoruz." Herkes şaşakaldı. Şaşkınlık yerini coşkuya bıraktı. Kadehler bu mutlu çift için kalktı. Yeni bir seneyle birlikte yeni bir serüvene de adım atıyorlardı. Mehmet Ali gazetedeki dedikodulardan Cemre can çekişen eski hayatının sıkıntılarından bıkmıştı. Birlikte baştan başlamak istiyorlardı. Nasılını henüz bilmiyorlardı. Ertesi sabah teklifin heyecanıyla ekipten ayrılıp İstanbul'a geçtiler. Ailelerine haber vermeden Mehmet Ali'nin sıra cevizlerdeki garsonun yerine kapanıp 2 gün geçirdiler. Birbirlerine sevgilerini ilan edip evlilik düşleri gördüler. Sonra Mehmet Ali gazeteye gitti Cemre annesine müjde vermeye. Cemile Hanım için müjde sayılmazdı çünkü onun daha muteber bir damat adayı vardı. Yine de sevindi. Çünkü kızının 3 yıldır bu gazeteciyle ilişkili olmasını İstanbul'daki muhitlerinin kaldıramayacağını söyleyip duruyordu. Ayrıca kendi yaşadığı sorunlara öylesine gömülmüştü ki en azından kızının bu sıkıntıdan kurtulacak olmasından dolayı ferahladı. Cemre de annesinin sevinmesine sevindi. Yine de Cemile Hanım gizlice Abdi İpekçi'yi arayıp bu damat adayının ne menemen biri olduğunu sordu. İlgi almaya çalıştı. Abdi Bey zaman içinde yokluğa düşmüş köklü iyi bir aile referansını verdi. Cemile Hanım'ın da ikna olmasıyla artık nikahın önünde bir engel kalmamıştı. Evlilik için her şey hazırdı. Lakin hiç umulmadık bir engel çıktı. Evlenme teklif eden teklifini unuttu. Konuyu hiç açmıyordu. Yılbaşı geçti. Ocak, Şubat geçti. 12 Mart oldu. Muhtıra verildi. Hükümet devrildi. Bir an hala modern folk üçlüsüyle muhabbetteydi. Onlar gece kalamışta bir kulüpte sahne alıyordu. Çıkışta Mehmet Ali'nin evine geliyorlardı. Sabaha kadar süren partiler yapılıyordu. Gezip eğleniyorlardı ama bir an tebrikten hiç söz etmiyor, Cemre de sormuyordu. O kadar ki bir gün Cemile Hanım kızına "Sen doğru duyduğuna emin misin?" diye sormuştu. Nihayet beklenen mesaj Nisan ayında bir mektupla geldi. Evlilik kararlılığının dile getirdiği kadar bir hayat muhasebesi anlamında taşıyan bu mektup bir anda kendi kaleminden daha yakından tanımamızı sağlıyor. 3 Nisan 1971 Cumartesi. Sevgili Cemre, 2 gündür yalnızım. Kendi kendime düşünmeye imkanı buldum. Bu gece de sana bazı şeyler anlatmak, daha doğrusu kendimi anlatmak hissi geldi içimden. Hayatım, arkama baktım. Şu 2 gün içinde nereden geldim, nereye gidiyorum diye. 29 yıldır ne yaptım, neler geçirdim diye. Çok zor devreler geçirdim Cemoş. Kendi kendimi aldattığım zaman zaman mutlaka babasızlığın bir gereğiydi bu. Farkında olmadan yaptığım ve edindiğim yeteneklerle geçti hayatım. Kişileri tanımak ve hareketlerini değerlendirmek istiyorsan mutlaka geçmişine bak. İsteklerimden büyük kısmını elde ettim. Daha istediğim çok şey var ancak onlara giderken kendi tabiatıma aykırı bir yol seçmek istemiyorum. Zira mutsuz olacağımı biliyorum. Bazen sürrealist, bazen realist, bazen romantik, bazen yalancı, bazen doğrucu, bazen iyi, bazen kötü olan bir insanım. Ruh hali değil bu. Tek ve değişmeyen yönüm iyi kalpli oluşumdur. İnsanları çok severim. Onları kırmak istemediğim gibi başkaları tarafından kırılmalarını da önlemeye çalışırım. Böylesine karışık ve çelişkiler içinde bir insanımdır. Kuvvete inanırım. Daima güç için mücadele etmişimdir ve çok kazançlı çıkmışımdır. Gücü severim. Meydan okuma vardır ve beni daima çeker. Ezmek anlamına gelen güç değil ama. Hisliyimdir. Karşımdaki insanların yalan söylediklerini bile bile zayıflıklarını yok etmeye çalışırım. Zira zayıf insandan hoşlanmam. Toplumun gücüne bu yüzden hayranımdır. Toplumun sürükleme gücüne biterim. Zirvede olmak isterim. Her şeyde, her yerde ben olmak hoşuma gider. Bu yönümü okşadığı için bugünlük gazeteciliği seviyorum. Bir gün başka bir şey bulursam onu atlarım. Sadece para değildir aradığım. Salt ve sadece para değil. Parayı daima bir gereç olarak gördüm. Fazla bir önem vermedim ve vereceğimi tahmin etmiyorum. Hemen her kılığa giremem. Bir yerde temelde yatan bir muhafazakarlığım vardır. Esneyimdir. İyi bir şekilde anlatıldığı zaman değişebilirim. Katı ve tek görüşü değilim. Kişilerin öldükleri zaman ne kadar hoş bir seda bırakırlarsa bıraksınlar, yok olduklarına ve unutulduklarına inandığım için yapabileceğim her şeyi hayatta yapmak isterim. Ama bütün bu kavgalarımın altında son derece barışçıl bir tarafım yatar. Büyük patırtı ve kavganın altında dümdüz bir deniz ararım daima. Sessizliği ve sakinliği de herhalde içimdeki amansız kavgadan kurtulmanın bir yolu olarak gördüm. Temelindeki barışçı ve sessizlik arzusunda hiç kaybetmek istemem. Her kavganın veya uzun bir mücadelenin sonunda tek başıma kalmaya ve plaklarıma kavuşmak üzere Erenköy'e kaçmamın sebebi de budur. Orası sadece benimdir. Benim her şeyimi bilen ve bugüne kadar paylaşmış olan tek yerdir. Benim gerçek inimdir. Yaralarımı orada sararım. Yeniden güç kazanır ve tekrar çıkarım. Devamlı oturamam ama. Sadece yaralarımı sardığım, kendi kendime kaldığım tek yerdir. Zayıflık değil, benlik bir yerde. 9 Aralık 1941 yılında Alman hastanesinde doğduktan sonra yavaş yavaş büyümeye başladım. İlkokulu Erenköy Zihni Paşa Okulu'nda bitirdim. Yaş dönümü devrindeki annemin sinirli havası içinde Galatasaray'a gittim. Yaşamı sürdürebilmek için savaş ve hocamın verdiği kompleksler arasında bocalayarak yukarı sınıflara doğru yöneldim. Kafamda bir tek fikir vardı, kazanmak. Ne olursa kazanmak. Her şeyi kazanmak, bu kolay değildi. O yaşların verdiği atılganlıklarla dolu bir cemiyet içinde kendimi kabul ettirmem zor oldu. Ama oldu. Kabul edildiğim zaman beni bir zamanlar ezenlere ezmedim. Tam aksine onlara yardım ettim. Hala da yardım ediyorum. Bu benim rövanşımdı. Beethoven'ın senfonilerine apayrı bir tutkunluğum vardır. Belki bu hislerden. Benim kuşak içinden kimsenin gelemediği yere geldim. Bundan sonra devam etmeyeyim. Durduğum takdirde ölürüm. Cemem, benim bu savaşım hayatım boyunca devam edecektir. Bitmeyecektir. Bitmesini de istemiyorum. Zaman zaman azalacak ama daima devam edecektir. Çünkü içinde yatan zirve olma arzusunu, hırsını körleştirmek istemiyorum. Bu his benden güçlü. Onu öldürdüğüm takdirde ben de ölürüm. Cem'le emin ol, ben ölürüm. İşte bunlardan dolayı milliyetten bugün için ilişkimi kesmek istemiyorum. Gazetecilikten dolayı değil. Yepyeni bir düzen kurmak istediğimden ve bu benim bu isteklerimde durduramayacağımı, hatta destekleyici bildiğinden dolayı seninle evlenmeyi düşündüm. Yanılmış olabilirim veya sen yanılmış olabilirsin. O zaman yollarımızı ayırmak yine ikimizin elinde. Seni daima önemli bir kişi olarak gördüm Cem'le. Beni durdurmak yerine yetecek bir insan olarak aldım. Seninle güzel ve büyük şeyler yapmak istiyorum. Ama dediğim gibi sadece para için değil, zirvede olmak için. Unutma Cem'le, benim için çok önemli bir insansın. Seni karı olarak yanıma almıyorum. Evet, yanıma. Seni karı olarak yanıma almıyorum. Evet, yanıma. Yahu her şeyin en güzelini, en büyüğünü tatmak istiyorum bu hayatta, anlıyor musun? Sen de bu hırsı gördün. Onun için beraber olmak istedim. Şimdi evlilik meselesine bir an cephesinden bakalım. Teklifini tabii ki unutmamıştım. Rusya olsa sebebi vardı. 30 yaşına gelmişti. 3 yıllık bir ilişki sonrası evlilik kararı vermişti. Annesine de söylemişti ama içinde bir kurt düşmüştü. Evi nasıl geçindirecekti? Tam o günlerde Milliyet'te Charles Wilson'ın Büyük Lokma adlı eseri Çeviren Mürvet Grant imzasıyla tefrika ediliyordu. Aslında bu Mehmet'in İngilizce'den yaptığı çeviriydi. Gündelik para verildiği için uzadıkça uzayan ve 89 güne yayılanı tecrübeden sağladığı kazançla düğün masraflarının bir kısmını ve evin bazı eksiklerini karşılamayı düşünüyordu. Ama yetecek gibi değildi. Mehmet Ali 700 lira maaşla nasıl yeni yuva kurup geçindireceğini düşünüyordu kara kara. Üstelik patronun evlatlıktan reddetmek üzere olduğu kızıyla evleniyordu. Ercüment Karacan, ailesine olduğu kadar ailesiyle diyalogta olanlara da yüz çevirmişti. Mehmet Ali'ye de bu yüzden tavır almıştı. Dolayısıyla işsiz kalma riski de kapıdaydı. Halbuki müreffeh bir hayatın içinden çekip alacağı Cemile'yi rahat ettirmesi, yokluk hissettirmemesi, dile düşürmemesi gerektiğini düşünüyor, bir çıkış arıyordu. Hisse senedi alıp satıyor, oradan gelir elde etmeye çalışıyor, ölçüyor, biçiyor olmuyordu. Bunun üzerine yine kara gün dostu Vehbi Koç'a gitti. Vehbi Bey, ben evleniyorum dedi. Koç tebrik ettikten sonra evi geçindirebilecek misin diye sordu. Bilmiyorum, param da yok diye boyun büktü bir an. Ama borç istemeye gitmemişti oraya. Başka bir planı vardı. O günlerde Otosan Anadolu üretmeye başlamış, bu yeni arabaya büyük rağbet olmuş, satış kuyruklar oluşmuştu. Parayı verenler bile araba almak için aylarca bekliyordu. Sırası gelip alanlar ise üzerine fiyat farkı ekleyip hemen elden çıkarabiliyor, ciddi kar sağlıyordu. Binant Koç'a, bana bir Anadolu satın, ben de onu başkasına satıp aradaki farkla evleneyim dedim, dedi. Koç eş dosttan gelen benzer taleplerden bunalmıştı ama Binant'ı kıramazdı. Bak dedi, ben bu dediğini duymamış olayım. Sen falancaya git, o sana gerekeni yapar. Binant sevinçle ayrıldı Koç'un yanından. Hiç görmeden bir Anadolu satın aldı. Aldığı gün başka birine sattı. Bir gün içinde 5000 lira kazanmıştı. Bu parayı evliliğine sermaye yapacaktı. Ama Cemre'ye asıl sürprizi başkaydı. Aylarca düşündükten sonra hayatının akışını kökünden değiştirecek bir karara varmıştı. Gideceklerdi İstanbul'dan. Milliyetin küçük dedikodularını, boşanan bir ailenin sıkıntılarını, kendilerini sınırlayan bu şehri, hatta Türkiye'yi bırakıp gideceklerdi. Bilal İstanbul'un kendisine dar geldiğini hissetmeye ve yurt dışında bir yaşam fikrini kafasında evirip çevirmeye başlamıştı zaten. Sınırları aşmak, dünyaya açılmak istiyordu. Evlilik kararıyla bu fikir hepten ete kemiğe büründü. Formülü de bulmuştu. Abdi İpekçi'ye gidecek ve ondan kendisine bir ağabeylik yapmasını isteyecekti. Milliyet Brüksel'de büro açıp kendisini oraya yollayamaz mıydı? Gerekçeleri hazırdı. NATO'nun merkezi Brüksel'deydi. Ortak pazar oradan yönetiliyordu. Çok sayıda Türk geçişinden sürekli haber çıkıyordu. Artı Brüksel diğer Avrupa kentlerine ulaşmak için bir merkez konumundaydı. Oraya bir pergel ayağı gibi yerleşip bütün Batı dünyasını izlese fena mı olurdu? Doğrusu olacak iş değildi. O güne kadar Milliyet'in dış büroları olsa olsa maaşı çalışan temsilcileri yoktu. Gönüllü ya da parça başı çalışan muhabirlerden haber alıyorlardı. Böyle bir şeye ayrılacak bütçe de yoktu. Brüksel bürosu açılacaksa Bilant için açılacaktı. Daha doğrusu Ercüment Bey'in kızı ve müstakbel damadı için. Abdi Bey Bilant'ın teklifini duyunca bunun gazete için değil aile için bir mesele olduğunu hemen anladı ve konuyu Ercüment Karacan'a aktardı. Onunla dostça konuştu. Cem de senin kızın. Onun hayatını rahatlatmak da boynuna borçtur. Bu herkes için iyi bir formül dedi. Ercüment Karacan küsmüş olsalar da Cem'i çok severdi. İpekçi'ye hak verdi. Dış haberler şefi Sami Cohen de Brüksel'de büro açmanın bir anda oraya yollamanın gazete için çok iyi olacağı yönünde görüş beyan ediyordu. Mehmet Ali'yi çağırdılar. Bir an herkesin itiraf ve gıpta ettiği ikna gücünü ve sevimliliğini kullanarak projesini bir kez de patronuna, müstakbel kanimpelerini anlattı. Karacan ikna olmuştu zaten. Soğuk bir tonlamayla hayırlı olsun dedi. Brüksel için sana 450 dolarlık aylık veririm. Kendini gösterirsen ileride arttırırız. Türkiye'nin döviz sıkıntısı çektiği senelerdi. Yurt dışına çıkanlara ancak 200 dolar döviz alma izni veriliyordu. Önerilen miktar başlangıcım bir anda yeterdi. Sonrasını nasılsa hallederdi. Teşekkür ettim. Merak etmeyin. Ben kendimi gösteririm dedi. Vedalaşıp çıktı. Şimdi gidip kız isteyebilirdi. Heyecan içinde gidip Cemre'ye haberi verdi. Brüksel'den söz etti. Yaptığı girişimleri özetledi. Var mısın diye sordu. Cemre zaten annesiyle babasının uzayıp giden boşanma davalarından, nafaka pazarlıklarından, babası evlenmek için gün sayan yeni kadından çok sıkılmıştı. 25 yaşında yeni bir ülkede, yeni bir kentte, yeni bir adamla bir ev kurma fikri ona iyi geldi. Hemen koşup annesini hasta yatağından kaldırdı, kendisini istemeye geleceklerini bildirdi. Tabii sıra dışı bir seremoni oldu. Bir an kız istemeye yeni kabriyolet arabasında yanında yakın dostu Hogan Soysal'la gitti. Ehliyeti yoktu. Arabayı o gün diş ağrısından perişan halde olan Hogan kullanıyordu. Anne kızı evden alıp Boğaz'a yemeğe götürdüler. Bu kez arabayı Cemre kullanıyor, yanında Mehmet Ali oturuyordu. Cemile Hanım ile Hogan Soysal arkadaydı. Boğaz'da yemek yendi. Başka bir yerde çaylar içildi. Yine konuya girilmedi. Gece bitti. Saat 2'ye geldi. Yeniden arabaya bindi. Cemile Hanım ile Cemre'yi bırakmak üzere eve girildi. Araba evin kapısında park edince Mehmet Ali arabada arka koltuğa doğru döndü Cemile Hanım'a. Allah'ın emri peygamberin kavliyle Cemre ile evlenmek istiyorum dedi. Ananevi tören üstü açık bir arabanın içinde yapılıyordu. Cemile öndeki direksiyon koltuğunda oturan kızına döndü. Sen ne diyorsun Cemre diye sordu. Cemre gecenin sıra dışılığına yakışır umulmadık bir cevap verdi. Ben karışmam dedi. Mehmet Ali sen ne diyorsun delirdin mi diye ona dönerken arka koltukta olan Soysal kıkırdıyordu. Sonunda Cemile rızasını açıklayıp bu komediye son verdi. Sonraki hafta yine alışılmadık bir adım geldi. Cemile ile Cemile Mürüvvet Hanım'a Mehmet Ali'yi istemeye gittiler. Cemile Hanım bir andan annesinin rahatsız olduğunu öğrenince bizim ona gitmemiz daha münasip olur demişti. Ana kız Cemre'nin perili köşk dediği konağın kapısını çaldılar. Mürüvvet Hanım büyük oğlunun evliliğini pek tasvip etmemişti ama Cemre'yi çok sevmişti. Oğlunu memnuniyetle verdi. O ziyarette ölen eşinden kalan alyansı geline taktı. Ve böylece izdivaç için gereken her detay halledildi. Nikah 16 Eylül'de kıyılacak. Akabinde gelin ve damat için Brüksel'de yeni bir hayat, yeni bir mücadele başlayacaktı. Resim. Mehmet Ali Brand'ın Karacan'la el sıkışma sahnesi. Bir kişi daha var. Üç kişiler ayaktalar. Bir kitaplığın önündeler. Karıcanın elini sıkıyor Mehmet Ali Brand. Nikah hazırlıklarıyla veda ziyaretleri aynı günlerde yapıldı. Karacan kızıyla küs olmasına rağmen müstakbel damadını milliyetteki bir veda kokteyliyle uğurladı. Davetiyeler basıldı. Aile ve dost çevresine, İstanbul sosyetesine, gazetenin yöneticilerine dağıtıldı. Ülkenin ve şehrin idarecilerine de yollandı. Brand, Vehbi Koç'a davetiye götürdüğünde bir teklif daha yaptı. Ben Brüksel'e gidiyorum. Orada ortak pazarı izleyeceğim. İsterseniz sizin iktisadi kalkınma vakfının temsilcisini bana verin. Size her hafta düzenli raporlar hazırlarım dedi. Vehbi Bey, genç yaşta yatırım yaptığı bu müteşebbis genççe bir şans daha vermeye razı oldu. Raporlara mukabil İKV'den ayda 400 dolar vermeyi vaat etti. Brand, Brüksel'de bir büro işinin 800 dolarlık toplam aylık geliri garantilemişti. Şimdi kendini daha güvende hissediyordu. O günlerde Cemre ile birlikte harıl harıl polisiye tercümeleri yaparak Brüksel için para denkleştirmeye çalıştılar. Cemre çaktırmadan evdeki bakır tencereleri satıyordu. Yine de topladıkları 2000 mark hiçbir şeye yetmiyordu. Hazırlık günlerini Cemre gelinlik seçmekle, Mehmet Ali damatlık beğenmekle geçirdi. Cemre'nin Karaçayı sandığında annesinin aldığı çarşaflar ve 12 kişilik yemek takımı vardı. Büyük bir mal varlığından sadece bunları getirmişti. Suat Aysar'ın diktiği kolları kesmeli, binil deri karışımı duvağı olmayan beyaz bir gelinlik seçmişti. Asıl sürpriz Mehmet Ali'nin damatlığıydı. Cemre'nin istediği ve terzi Ayla er yükselim dikimiyle o da belinde kalın siyah kuşak olan sarı süet bir smokin giyecekti. Bugün kendisine çok lüküş gelse de o gün için damat kıyafetinde hakiki bir iktidardı. Düğün için divan otelini yokladılar. Adam başı 50 lira isteğinde vazgeçtiler. Nikahı Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde kıyıp ardından Cemile Hanım'ın evinde 60 kişilik bir davet verdiği kararlaştırdılar. Sosyete 13 dergisi evlilik haberini sakallı Don Juan evleniyor diye buyurdu. Bugün gün geldiğinde kalabalık bir davetli topluluğu nikah salonuna toplanmıştı. Kalabalıktan bir kısmı dışarıda kaldı. Hava son derece sıcaktı. Havalandırma olmadığından konukların nefesi kesildi. Kadınların makyajı aktı. Mehmet Ali Brand ve Cemre Güngören salona girdiğinde sıkı bir alkış koptu. Ayrım sonu.
Sayfa 154.